Ayrım 6, sayfa 59. Cumhuriyet dönemi. Bir cumhuriyet öğretmeni. Azizim, önümüzde her şeyden önce zavallı bir memleket var. Onu manen ve maddeten kurtarmak gerek. Biz bu işin bayraktarı durumundayız. 1921. Dipnot: E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 59. Yarım kalan öğrenimini tamamlamak için ikinci kez Almanya'ya giden Tonguç, Karlsruhe'den Baden Güzel Sanatlar Akademisi'ne ve Beden Eğitimi Enstitüsü'ne devam etti. 1922 Ekim ayında yurda dönerek Konya Lisesi'ne resim öğretmeni olarak atandı. Ayrıca lisenin beden eğitimi, öğretmen okulunun resim, el işi ve beden eğitimi derslerini de veriyordu. Yurt dışına gidiş gelişleriyle bölünen o tedirgin yıllarda en çok kaldığı yerdir Konya. Orada 20 Nisan 1924'e kadar kalıyor. Cumhuriyet'in ilanında ilk coşkulu günlerini bir genç öğretmen olarak orada yaşıyor. Hakkında anlatılan ve yazılanlardan edinilen kimi izlenimlere göre, onun burada da iyi bir öğretmenin çalışkanlığı ve tutarlılığı içinde görevini sürdürdüğü, yerinden hoşnut olduğu anlaşılıyor. Ama 20 Nisan 1924'te Ankara Öğretmen Okulu'na atanıp 15 gün sonra müdür yardımcısı oluyor. 20 Ekim 1924'te yeniden Adana Erkek Öğretmen Okulu'na gönderildiği ve lise resim derslerini de verdiği görülüyor. Sık sık yer değiştirmesinin onun alanı olan resim, el işi ve beden eğitimi derslerinin, program, yöntem ve tekniklerinin Anadolu'daki öğretmen okullarında ve liselerde yerleşmesi ve yaygınlaştırılması amacına yönelik olduğu anlaşılıyor. Gelecekte eğitim adına birçok yanlışa imza atacak olan Reşat Şemsettin Sirer de Adana Lisesi felsefe öğretmenidir o yıllarda. Ayrıca öğretmen okulunda da ders vermektedir. Tonguç Adana'da bir öğretim yılı çalıştıktan sonra bakanlıktan beklemediği bir yazı aldı. Fransa, İngiltere ve Almanya'da mesleki eğitim konusunda incelemeler yapmak ve Leipzig seminerine katılması için 8 Haziran-4 Temmuz 1925 tarihler arasında yeniden Avrupa'ya gönderiliyor. İncelemelerini yazıp Leipzig'de Pedagoji Enstitüsü'ne bağlı iş eğitimi seminerine katılıyor. Bu gidişi kısa süreli olmasına karşın onun ileride geliştireceği kendine özgü iş eğitimi görüşünün biçimlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. Almanya'ya aralıklarla gidip gelişleri ve orada Pedagoji Enstitüsü, Güzel Sanatlar Akademisi, Beden Eğitimi Enstitüsü gibi kurumlarda eğitim gördüğü sıralarda onun kendi alanında edindiği bilgi ve beceriler yönünden olduğu kadar Batı'nın eğitim hareketlerini, ekonomik, sosyal, siyasal yaşamını Almanya örneğinden gözlemlemiş ve bilgilenmiş olacağına daha önce değinilmişti. Ayrıca Almanya'nın Batı'daki felsefe ve eğitim akımlarının beşiği olmasının onun eğitime ilgisini arttırmış olacağı bir gerçektir. Leipzig seminerini bitirip yurda döndüğünde yeniden Ankara Öğretmen Okulu Resim İş Dersi öğretmenliğine atanıyor. Eylül 1925. Yurda dönünce inceleme raporunu bakanlığa veriyor. Meslek okulları raporu Bakanlık Dergisi'nin 5. sayısında, deney okulları raporu 6. sayısında yayımlanıyor. 1925 Kasım Aralık. Artık yurtta Cumhuriyet'in her alandaki yenilikleri başlamıştır. Özellikle Mustafa Necati'nin bakan olmasıyla eğitim çabaları daha hızlanacaktır. Bundan sonra Tonguç bilinçli bir cumhuriyet öğretmeni olarak sürekli bu çabaların içinde olacak, cumhuriyet eğitiminde kendine düşen yeri ve görevi alacaktır. Daha Kurtuluş Savaşı yıllarında ikinci kez Almanya'ya giderken Eskişehir'in bir köyünde çalışan Ülkü arkadaşı Sadık'a yazdığı bir mektup, onun yurtseverliğinin ve meslek aşkının filizlendiği ortamları ve nasıl bir öğretmenlik amaçladığını yansıtması yönünden ilginçtir. Aziz kardeşim, İlk ayrıldığımızda gittiğiniz için sizi takdir etmiştim. Şimdi kim bilir ne çok güçlüğe katlanarak orada hala alçak gönüllü bir hayat sürdüğünüz için takdir ediyorum demeyeceğim. Çünkü sanıyorum bu kelime düşüncemi anlatmaya yeterli değil. Onun için şayanı takdirsiniz diyeceğim. Eskişehir'de köylülerle sık sık ilgilendiğim için ilkokul öğretmeninin ne kadar fedakar olduğunu çok iyi anladım. Ve size tek önerim şu oluyor: devam ediniz azizim. Ben Eskişehir'den memnunum. Yine oraya döneceğim. Şimdi Almanya'ya gidiyorum. Seminer adresime hemen mektup yazarsanız istekleriniz neyse yerine getirmeye çalışırım. Bizim feylesof Fuat da yanımda. Eskişehir'de Fuat Gündüz Alp ile birlikte çalışmaktadırlar. Sadık, okul hayatını sık sık hatırlıyoruz. İnsan eski anılardan uzaklaştıkça kıymeti çok artıyor. Ömrümün sonuna kadar öğrenci olmak isterdim. Fakat ne çare ki hepsi geçti. Sanıyorum sizin yumuşak kalbiniz bu sözlerden biraz rahatsız olacaktır. Fakat azizim, önümüzdeki her şeyden önce zavallı bir memleket var. Onu manen ve maddeten kurtarmak gerek. Biz bu görevin bayraktarı durumundayız. İnşallah bir gün mesut günler görürüz, şerefine yaşarız Sadık. Hiçbir şey yapamazsak şunda başarılı olacağımıza kesinlikle inanıyorum. Bugün yoksulluklara bürünmüş viran Anadolu'da hiç olmazsa ihtiyarladığımız zaman bizim gibi düşünenleri ve çalışanları görüp bunlar bizim öğrencimiz deriz. Bu yeterli değil mi kardeşim? Yolculuk nedeniyle fikren çok yorgunum. Kusurlarımı affediniz. Oralarda bizi tanıyan arkadaşlar varsa hürmetlerimi takdim edersiniz. Eskişehir Darül Muallim'in muallimlerinden 815 numaralı mektep arkadaşınız İsmail. Dönemin ülkücü öğretmenlerinden biri olarak genç yaşında yazdığı bu mektup Tonguç'un daha o yıllarda nasıl bir öğretmen, nasıl bir meslek adamı olmayı amaçladığının belgesi gibidir. İyi bir öğretmen olmayı amaçlarken havanda su dövmeyerek bu düşünü yurdunun geleceği üstüne kurmaktadır. Hep öğrenci kalmak özleminde ise öğrenciliğin sorumsuzluk ve şamata yanları değil, çocukluğundan beri durmadan yeni şeyler öğrenmeye olan tutkusu vardı kuşkusuz. Mektubun getirdiği başka bir ipucu, onun öğretmenlik mesleğinin en zor ama en sağlam ilkesini daha o zaman görüp benimsemiş olmasıdır. Bir öğretmenin her şeyden ümidini kesse bile bir şeyden kesmemesi, düşünen ve çalışan öğrenciler yetiştirmesi gerektiği bu mesleğin gerçekten başta gelen ilkesidir. Ama bunu gerçekleştirmek kolay değildir. O sonradan kuracağı köy enstitülerinde çalışan ve orada yetişen binlerce öğretmene bu ilkeyi benimsetip ülke çapında, meslek çapında bir olguya dönüşmesini sağlayacaktır. Yaşlılığında bunun mutluluğunu yüce bir biçimde yaşayacak bin bir örneğine tanık olacaktır. Öyle ki onun genç yaşta 1921'de gittiği o Karlsruhe yolculuğuna çıkarken üstlerine mutluluk düşü kurduğu, gelecekteki öğrencilerinden kimileri ondan 70 yıl sonra aynı yöreye, Ettlingen'e ve Karlsruhe'ye giderek o değerli öğretmenin yaşam izlerini arayacaklar, onun ölümsüzlüğü üstüne yazacaklardır. Fakir Baykurt, yazın, Haziran 1990. Cumhuriyetin eğitim sancısı. Devrimin ne yapıp yapıp bir yandan Anadolu'daki genç aydınlara ülküsünü benimsetmesi, öte yandan kendi kuşağını hızla yetiştirmesi gerekiyordu. Çünkü hiçbir yenilik hareketi yeni insanı, yeni kadroları ve aydınları olmadan yapılamazdı. Bu iş Milli Eğitim Bakanlığı'nın başta gelen göreviydi. 1939. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, canlandırılacak köy sayfa 13. Ankara artık ağlamıyordu. Ülkede başka bir hava esiyor, yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruluyordu. Silahlar susmuş, Türk halkının Mustafa Kemal önderliğinde dişini tırnağına takanarak kazandığı utku dünyayı şaşırtmış, mazlum ülkelere örnek olacak bir sonuca ulaşmıştı. Dipnot J. Glasnack, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye sayfa 280. Ne var ki savunma ve siyaset alanında kazanılan bu başarı yeterli değildi. Devrimciler halk yönetimine dayanan bir devlet kurmazlarsa, Kurtuluş Savaşı kazanımlarını ve ellerine geçirdikleri dümeni yeniden Osmanlı'ya kaptıracaklarını kestiriyorlardı. Bu nedenle savaşı sürdürürken bir yandan halk egemenliğine dayanan devletin temelleri atılmıştı. Savaş sona erince zaman yitirmeden ülkenin sorunları tek tek ele alınarak yeni rejimin ilkelerine göre çözüme başlanacaktı. Bu kolay değildi çünkü öncelikle yapılacak işleri bilen insan yoktu. Olanlardan yararlanma yolu tutulacaktı. Onların çoğu ise Cumhuriyet yönetimine uygun işi yapmaya alışmadıklarından yeni anlam ve amaçlı çalışmaları tutmayacaklar, fırsat buldukça baltalayanlar bile olacaktı. Eğer onlarla yetinilirse günün birinde devrim bunların elinde hızını kaybedip tehlikeye düşebilirdi. Devrimin ne yapıp edip bir yandan Anadolu'daki genç insanlara ülküsünü benimsetmesi, kendi kuşağını hızla yetiştirmesi gerekiyordu. Hiçbir yenilik hareketi yeni insanı yeni kadroları olmadan yapılamazdı. Bu iş Milli Eğitim Bakanlığı'nın başta gelen göreviydi. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, canlandırılacak köy sayfa 324. Bunun için eğitim politikası neye dayanacak, nasıl bir eğitim düzenlenecek, öncelikle neler yapılacaktı? Hiçbir şey rastlantıya kalmamalıydı. Mustafa Kemal Savaşı'nın hemen ardından 3,5 yıl süren bu kargaşadan sonra savaşımızı bilimsel alanda, ekonomi ve eğitim alanında sürdüreceğiz. Bunda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Esnaf olacağız, zanaatçı olacağız, bu göreve bundan böyle bütün gücümüzle kendimizi vereceğiz demişti. Kurulacak yeni devletin amacının çağdaş uygarlık olduğunu daha savaş sırasında belirtmiş, planlarını ve eğitimle ilgili görüşlerinin çoğunu meclis konuşmalarında, eğitim kurultayı ve benzeri toplantılarda dile getirmişti. 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan İktisat Kurultayı'nda yeni devletin hükümetlerimizin bütün programları ekonomi programından çıkarılmalıdır. Her şey bunun içinde vardır. Çocuklarımızı öylesine yetiştirmeli ve eğitmeliyiz ki ticaretin, tarımın ve tekniğin tüm alanlarında bilgili, etkili ve yetkin olsunlar diyordu. O yıl meclisin açılışında eğitimi ekonomik yaşamda başarı sağlayacak, işe dayalı ve üretici bir cihaz haline getirmek gerektiğini vurgulamıştı. Bugünkü Eğitim Şurası'nın yerini tutan Heyet-i İlmiye, daha Cumhuriyet ilan edilmeden ivedi olarak toplanarak bir ay çalışıyor. 15 Temmuz 15 Ağustos 1923, bu toplantıya çeşitli görüş ve kesimlerden düşün ve eğitim adamları katılıyor. Hemen hepsi meşrutiyet dönemi insanı olduklarından devrim heyecanını yaşasalar bile cumhuriyetle bağdaşmayacak görüşler ileri sürenler de oluyordu. Örneğin Batı'nın yalnız tekniğini alıp kendi kültürüyle bütünleştirmeyi, mektepler medreseyi bir arada tutmayı öteden beri savunan Ziya Gökalp bu toplantıda benzer görüşlerini yinelemiş, lise yerine Halduni'ye, Farabi'ye gibi adlar koyulmasını önermiş. Okullarda yalnız hars yani kültür okutulmasını, fen şubelerinin kapatılmasını öne sürmüştür. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü sayfa 168. Kimi olumsuzluklara karşın Cumhuriyet'in geleceği için iki önemli konuya, ekonomi ve eğitime bir an önce el atılması işlerin ne kadar ivedi olarak yoluna koyulmak istendiğini gösteriyor. Gerek ekonomi gerekse eğitimin belirleyici politikasının asıl sorunu, ülkenin %80'i olan tarım alanının canlanması, köylünün feodal ilişkilerden kurtarılıp hareketlenmesi ve sanayiye geçilmesi konusuydu. Köyler yüzyıllardır süren sömürü ve gerilik kaynağı olmaktan çıkarak Türkiye'nin mutlu geleceğine katkı ve katılım kaynağı durumuna getirilecekti. Mustafa Kemal bu konuyu da daha önce mecliste yaptığı konuşmada açıkça dile getirmişti. Türkiye'nin asıl sahibi, asıl efendisi gerçek üretici olan köylüdür. Bundan dolayı mutluluk ve refah herkesten önce onların hakkıdır. O halde BMM'nin ekonomi politikası bu yüce hedefin gerçekleşmesine yönelik olmalıdır. Yoksulluğumuzun ve mutsuzluğumuzun gerçek nedeni bu durumun göz önüne alınmamış olmasıdır. Mustafa Kemal'in köylünün ekonomik durumunu iyileştirmeye ve eğitimin dayanacağı temellere ışık tutan bu görüşü de İzmir İktisat Kurultayı konuşmasının başka bir bölümünde yer alıyor. Ekonomik kalkınma Türkiye'nin özgür, bağımsız, daima daha güçlü ve refah içinde olmasının bel kemiğidir. Ülkenin böyle bir kalkınmada dayanacağı iki güçten biri, Türk ulusunun silah kadar makine tutmaya da yaraşan güçlü eli ve ulusal olduğuna inandığı işlerde ve zamanlarda tarihin akışını değiştiren sosyal duygusudur. Bu amaçlara kısa sürede ulaşmak için düşün ve eylemi birlikte yürütmek zorunludur. Okuma yazma bilmeyen tek yurttaş kalmaması, ülkenin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştirmek, davamızın dünya görüşünü anlayacak, anlatacak, kuşaktan kuşağa yaşatacak kurumları ve bireyleri yaratmanın ilkelerini kısa sürede saptayıp uygulamaya koymak, Kültür Bakanlığı'nın üstüne alacağı büyük ve ağır bir sorumluluktur. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Köyde Eğitim sayfa 512. Ulusal eğitimin amaçlarını içeren Milli Eğitim Andı Cumhuriyet'in ilanından birkaç ay önce 8 Mart 1923'te yayımlanıyor. Milliyetçi, ahlakçı, devrimci, laik, cumhuriyetçi yurttaşlar yetiştirmek. İlk öğretimi genelleştirmek, halk eğitimine de kapsayacak şekilde herkese okuma yazma öğretmek. Yeni kuşakları tüm öğretim basamaklarında genellikle bilimsel, özellikle ekonomik yaşamda etkin ve başarılı kılacak bilgilerle donatmak. Özgürlük ve düzenin uzlaşmasına dayanan demokratik tutumu egemen kılmak. Türk ulusunu uygarlıkta en ileri düzeye götürmek ve yeni kuşakları bunun gerektirdiği güçte ve donanımda yetiştirmek. Dipnot B. Özgen, Köy Enstitülerinde Eğitim, Öğretim, İlke ve Yöntemleri sayfa 26. Çağdaş Türkiye yönetiminin niteliğini de belirleyen ve sonradan Cumhuriyet'in ilkeleri olarak çeşitli zamanlarda gündeme gelen bu görüşlerin yerinde ve zamanında uygulanabilmesi önemliydi. Siyasal alanda ulusallığını kazanmış olan Türkiye'nin kendi ulusal eğitimini yaratmada, eski çürümüş temeller üstüne yeni bir yapılanma kurması olası değildi. Çağdaş bilimin ve tekniğin kaynaklarını Türk altına açabilmek için din adamlarının eğitim ve hukuk üstündeki etkilerini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Bu amaçla her yönden önemli olan bir temel değişmenin kararı TBMM'de alınarak ünlü Öğretim Birliği Yasası 3 Mart 1924'te çıkarıldı. Kuşkusuz ortalık dikensiz gül bahçesi değildi. Zafere devrimci atılımlara karşın siyasal çalkantılar eksik olmuyordu. Misak-ı milli yemini ederek birlikte yola çıkanlar arasından bir grup, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana aykırı görüş ve davranışlar içindeydi. Çeşitli kesimleri bir potada toplayan milli mücadelenin insan öğesi içinde kime ayrılıklar olacağı beklenmiyor değildi. Gelenekçiler, medreseliler, padişaha, halifeye kıyamıyorlar, cumhuriyet ve saltanat ve din ortaklığını birlikte götürmek istiyorlardı. Onların bu tavrını görünce Mustafa Kemal, egemenlik ve padişahlık Türk ulusunun eline geçmiştir diyerek feodal düzenin en güçlü kalelerinden biri olan padişahlığı, din düzenini ve dinsel eğitim düzenini sona erdiriyor. Dipnot J. Glasner, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye sayfa 236. Böylece Osmanlı döneminin üç koldan yürüyen eğitimine öğretim birliği yasası ile son veriliyor. Medrese eğitimi ve özel yabancı okulların özgür hareketi ortadan kaldırılıyordu. Din devlet işlerinden elini çekecekti. Mustafa Kemal bu yasanın kabulü sırasında şunları söylüyor. Ülke çocuklarının birlikte ve eşit olarak öğrenmeleri gereken bilimler ve felsefeler vardır. Eğitim öğretimde birlik sağlanması, sosyal yaşamımızın gelişmesi ve yükselmesi için Şer'iye ve Efkaf Bakanlığı'nın birleşmesi zorunludur. Artık halifelik kaldırılmış, yeni anayasa kabul edilmiş, eğitim ve ekonomik düzenlemeler için dayanaklar hazırlanmıştı. Heyet-i İlmiye 1924'te yeniden toplanarak okulların öğretim birliği yasasına uygun olarak yapılanması, ilk orta yüksek öğrenim ve öğretmen okulları olarak düzenlenmesi, öğretim programlarının ve kitaplarının hazırlanması ile ilgili kararlar alınıyor. Cumhuriyetle gelen bu değişimi topluma yalnız dayatma ile benimsetmek olası değildi. Bu anlayışın yayılması yeni insanın bu ilkeler doğrultusunda yetişmesini sağlayacak, örgütlü ve birbiriyle çelişmeyecek bir düzenleme yapılacaktı. Bu konuda ivme istenmesi yerindeydi. Ekonomiyle birlikte eğitime de hızla el atılmıştı. Özellikle ilk yıllarda ümmet toplumundan çıkmanın sorunlarını en aza indirmek, sonuçta yok etmek ve bir ülkenin bireyleri olarak Kurtuluş Savaşı'na sağlanan ulusallıkla birleşme duygu ve düşüncesinin eğitimle pekiştirilmesi gerekiyordu. Eğitimin istenen düzeyde yapılabilmesi üç temel sorunun çözümüyle yakından ilgiliydi. Bunlardan biri fırsat ve olanak eşitliğiydi. Toplumda eşit olmayan durumu eğitimde azaltabilmek için herkesi kapsayacak bir nicelik sıçraması yapabilmekti. İkincisi ise yanmış yıkılmış Türkiye'nin yeniden bayındırlaşması, ekonomik yönden canlanması için toplumun, özellikle bu işlerde yer alacak köylünün, yeni, çağdaş, bilgi ve teknik becerilerle yüklü olarak yetişmesini sağlayacak bir içerik kazanmasıydı. Üçüncüsü ise böylesine kapsamlı bir eğitim için ülkenin ekonomik gerçeklerine, bütçesine uygun kaynak yaratabilmek sorunuydu. Çünkü ülke küçülmüş olmasına karşın herkese eğitim verebilme amacı, özellikle ilk öğretimin temelden değişip zorunlu ve parasız olması gideri büyük çapta arttıracaktı. Ayrıca öğretmen yetiştirme önemli ve ivedi bir sorun olarak gündeme gelmişti. Eğitim alanında yenilik isteyen birçok ülkenin yaptığı gibi yeni eğitimin kurulması için ülkeye yabancı uzmanlar çağrılmaya başlandığı görülüyor. İlk olarak Columbia Üniversitesi Felsefe ve Eğit Bilim Profesörü John Dewey gelerek Türk Ulusal Eğitiminin kurulması için incelemelerde bulunup raporunu veriyor. 1924. Ona göre Türkiye'de eğitim örgütlenmesinde izlenecek yolu bulmak zor değildi. Yurttaşların hepsinin Cumhuriyet'in ilkelerine göre siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katılacağı bir eğitim verilmeliydi. Ekonomik ve sosyal gelişmeleri karşılayacak okullar açılmalıydı. Öğretmen okullarının dersleri, ders yöntemleri daha yaşamsal olmalı, öğretmenler 5-6 yılda bir yurt dışına gitmeliydi. Köy okullarında Türk köylüsünün tarım yaşamında etkin olacak bir eğitim verilmeli, buna uygun öğretmenler yetiştirilmeliydi. Eğitim bu doğrultuda düzenlenmezse yarar değil zarar verebilirdi ve benzeri şeyler. Teknik eğitimi gelişmiş Avrupa ülkeleri olan Almanya ve Belçika'dan ekonominin insan gücünü hazırlama amacına danışmanlık için eleman istenmişti. Ünlü Alman eğitimci Georg M. Kerzensteiner kendi gelmeyerek yerine alanın uzmanı olan Kühne'yi gönderdi. O da öğretmenlere pratik tarım bilgi ve alışkanlıkları kazandırılmasını, öğretmen yetiştiren kurumlarda bağ bahçe ve tarla uygulaması öneriyordu. Eğitimin ekonomik kalkınmayı etkilemesine verdiği önemle ünlenen Kühne, incelemelerinden sonra Türkiye için şu önerileri getiriyor. Zorunlu ilk öğretimi hızlandırın, alfabeyi kolay öğrenilir duruma getirin, ilk öğretime pratik beceriler koyun, öğretmen okullarında sanat ve tarım öğretimine yer verin, ekonominin bu iki alanına yatkın psikolojide öğretmenler hazırlayıp okulları hayata yaklaştırın, her bölgenin özelliklerine uygun sanat okulları açın ve benzeri şeyler. Alman eğitimci Kühne'nin raporunda kız öğrencilere yaz tülü ve şapka dikimi, orduda erlere steno ve yabancı dil öğretilmesi, parasız yatılıyı kaldırıp harcamaların ailelere yüklenmesi gibi Türkiye gerçekleriyle bağdaşmayacak öneriler de vardı. Ayrıca teknik öğretim alanında yararlanmak için 1927'de Belçikalı Omar Buysa çağrılıyor. O da veriyor raporunu. Buysa'nın önerilerinin bir bölümünün ülkemiz gerçekleriyle bağdaşmadığı, bağdaşır olanların da uygulamaya geçirilemediği görülüyor. Bu yabancı raporlarından yarar sağlanamadı, Yücel'in bakanlığı dönemine kadar raflarda kaldı, 1939'da yayınlanarak olumlu olumsuz yanlarının Türk eğitimcilerince görülüp eleştirildiği anlaşılıyor. Değişim kolay olmuyordu, bir yanıyla uğraşırken öte yandan sorunlar ortaya çıkıyordu. Örneğin 1925 Şubat ayında doğuda deprem olmuş, Şeyh Said ayıklanması başlamıştı. Kazım Karabekir'in başkanı olduğu Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kapatılması, Atatürk'e karşı düzenlenen İzmir suikasti ve tertipçilere verilen cezanın yerine getirilmesi hep bu zaman dilimi içinde yer alıyor. Tonguç'u öğretmen okuluna yerleştiren Meşrutiyet'in eğitim bakanı Şükrü Bey'in de cezalar arasında olması buruk bir gerçekti. Bunlar zorunlu bir değişimin kaçınılmaz sonuçlarıydı. Ama her şeye karşın devrim olanca hızıyla sürecekti. Başbakan Fethi Bey istifa etmiş, İnönü Başbakan olarak doğudaki isyanı bastırmıştı. Bir yandan fabrikaların kurulması için harekete geçiliyor, bir yandan yabancı devletlerle olan dostluk ve barış ilişkileri hızlandırılıyordu. Radyo istasyonu açılmış, uluslararası saat ve takvimin kullanılması kabul edilmişti. Aynı yıl 1925 erkeklerin fes yerine şapka giymelerini zorunlu kılan yasa çıkarılıyor. Mustafa Kemal Kastamonu'ya giderek 30 Ağustos 1925 halkı uyarıcı bir konuşma yapıyor. Günümüzde gelişmiş olan bilim, eğitim ve uygarlık karşısında bedensel ve ruhsal iyileşmenin boş inançlarla olamayacağını, bunlara inanmamalarını söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti şeyhlerin, dervişlerin, müritlerin ve tarikatçıların ülkesi olamaz diyor. Halk onu heyecanla alkışlıyor. Eylül 1925'te tekkelerin kapatılmasına ve tarikatların yasaklanmasına, cübbe ile sarığın yalnızca camilerde kullanılmasına karar veriliyor.